Herkese merhabalar. Durukafa.com'un iki huysuz adamıyla birlikteyim. Huysuz adamlar videomuzla ve Durukafa'nın açılışıyla herkese merhabalar demek istiyorum. Özgür Hocam, Kerem Hocam.
Merhabalar. İki huysuz adam dedin ama sen kendini herhalde hariç tutuyorsun. Gökhan Hocam, senin de az huysuzluğunu görmedik yani.
Bilmiyorum, beni başkası tanımlasın. Ben gayet sakin ve halim selim bir adam olduğumu düşünüyorum.
İlerleyen videolarımızda göreceğiz bunu.
Evet, huysuz adamlar ismini koyduk. Zaman zaman böyle tanımlamalar aldığımız için bunu aldık, kabul ettik bu sıfatları ve huysuz adam video serimize bugün hiperkalemi ile başlayacağız. Niye böyle bir konuyu seçtik ilk videomuzda? Bir kere önemli bir konu çünkü mortalitesi yüksek. Hiperkalemi ile hastane yatanların %38'i ölçmüş İsviçre'de bir 2 yıllık retrospektif bir çalışma var. Yine bir başka çalışmada, acilde yapılan çalışmada hiperkaleminin düzeltilmesi mortaliteyi %50 azaltıyor demiş. Ve tabii ki ne kadar uzun süre hiperkalemide kalırsa hastalar o kadar mortalite açısından risk artıyor. Mesela şuna dikkat çekmek istiyorum. JAMA'da 2019'da bir review yayınlanmış. 2020'de de bir review yayınlanmış. 2018'de büyük bir çalışma yayınlanmış. Hepsi hiperkalemiyle ilgili. Hepsinde de yani dert etmişler. Her yıl bir hiperkalemi yazısı yayınlanmışlar. Hep, ve bir sürü editöre mektup var. Hepsi şunu söylüyor. Hiperkalemi konusunda doğru dürüst kanıt yok, RKÇ yok, çalışmaya ihtiyaç var, lütfen çalışma yapılsın, buna ihtiyaç var gibi bir nevi serzeniş var literatürde. Biz de bu serzenişi aslında çok alıştığımız, çok doğal bir konuymuş gibi algılanan aslında çok tartışmalı başlığı olan hiperkalemiyle açmak istedik konumuzu. Ben kısaca bir iki özetleyip özellikle tedavi opsiyonları üzerine tartışmaya geçmeyi istiyorum. Diğer hocalarımın ek bir katkısı önerisi yoksa. Potasyumun düzenlenmesi çok önemli. Çünkü kas, sinir ve kardiyak dokuda aksiyon potansiyeli iletilmesi gibi birçok başlıkta önemli. Aksadığı zaman mortaliteye ulaşan ve asistoliye kadar ulaşan bir ciddi patolojiye sebep olabiliyor. En sık böbrek yetmezliği sebep oluyor ve beta blokörler, ACE inhibitörleri gibi birçok ilaç. Bunları çeşitli görsellerle ben sağa sola ekleyeceğim ama sebep olabiliyor hiperkalemiye. Asomptomatik de olabiliyor. Hasta karşınıza neredeyse EKG'si bulmadan asistoliyle bile gelebiliyor. Klinik tanı koymak çok zor. Kritik hastayı hissetmek, mümkünse genelde böbrek yetmezliği diyaliz hastaları bunlar. Hiperkalemi açsa alert olmak lazım. Evrensel bir tanımı yok. 5-5,5 üzeri genelde hiperkalemi kabul ediliyor. 6,5'un üzeri ise ciddi hiperkalemi kabul ediliyor. Tanı yöntemi aslında biyokimyada düzey görmek ve EKG ile kardiyak etkilenimi koymak stratejisi üzerine dayanıyor. Kan gazıyla da potasyum bakılma opsiyonu var. Bunları tartışabiliriz ileride. İlginç olan şey şu. Amerika'da 14 hastanede yapılan bir çalışmada doktorlar hiperkalemiyi hangi opsiyonlarla, varyasyonlarla tedavi ediyor diye bakmışlar. 43 farklı kombinasyon tanımlamışlar. Demek ki kafalar karışık. Sadece bizde değil, herkesin farklı bir yol seçtiği. Biz de bir anket yaptık Twitter'dan. İnsanların büyük bir kısmının insülin glukoz kullandığını, %5 diüretik kullandığını, salbutamolun o kadar da çok kullanılmadığını gözlemledik. Bizde de kafalar biraz karışık ama bu normal çünkü literatürün de kafası karışık. Çok fazla bir şey yok. Tedavide aslında 5 aşama takip edilmesi öneriliyor. 1- Kalbi koru diyor. Yani kardiyak etkilenim bizim için önemli. EKG bulgusu varsa bir kalsiyum uygulaması opsiyonu var. İkincisi, potasyumu hücre içine geçmesini sağlamak için glukoz artı insülin kombinasyonu, sadece insülin savunanlar da var. Yine nebulizer, salbutamol tedavisi gibi, yine sodyum bikarbonat gibi başka opsiyonlar da var. Potasyumun vücuttan atılımını sağlamak için resinler var. Kayak salat gibi reçineler, birçok bunlar da popüler, sık kullanılıyor daha çok dahili branşlarda. Dördüncü aşamada monitörize et, eğer insülin verdiysen kan şekerini, tabii ki potasyumu takip et. Beşinci aşamada koru, yani hastada bunu engellemeye çalış, tekrar olmasını engellemek için takibi al, eğit hem personeli hem hastayı diye. Kabaca opsiyonlarımız bunlar: insülin, glukoz. Ama Twitter'da güzel sorular gelmiş mesela. EKG'si nasıl demişler. Güzel, doğru bir soruydu. EKG etkilenimi varsa kalsiyum yapalım, kalbi koruyalım diyor. Ne diyorsunuz? Yapalım mı? Kuşa mı yapalım? Hangi hızda yapalım? Herkese mi yapalım?
Evet, yani bununla ilgili, kalsiyumla ilgili söyleyecek şeyler çok fazla aslında. Şimdi kalsiyum kararı, yani ben kalsiyum uygulayacak mıyım kararı, ilk verilmesi gereken kararlardan bir tanesi. Kalsiyum ya uygulayacaksınız ya da uygulamayıp diğer konvansiyonel tedavilere geçeceksiniz. Şimdi burada temel bir şey var. Kalsiyum uygulamasının hiçbir şekilde biz aslında potasyum seviyelerini düşürmediğini biliyoruz. Aslında kalsiyumu temel olarak membran stabilizasyonu için kullanıyoruz. Çünkü hiperkaleminin kalp üzerine etkileriyle ilgili bir sürü şey okuduk işte. Ta neredeyse 19. yüzyıldan itibaren gösterilmiş. Hatta ilk kalsiyum uygulamasını muhtemelen şu akut böbrek yetmezliği vakaları diye düşünüyorum belki. Veya savaş sırasında belki kraş yaralanmaya karşı olan şeyler ilk defa Kore Savaşı'nda yapılmış. Kalbi koruyalım, hiperkalemisi var bu hastanın hani diye yapılan ilk uygulamalar Kore Savaşı sırasında yapılmış. Sonradan artık rutin bir uygulama haline gelmiş ama onun bir araştırması var mı? Yok tabii ki. Neye neden oluyor hiperkalemi? Kardiyak miyositlerde sonuçta ileti yavaşlamasına neden oluyor. PR intervali uzuyor, QRS genişliyor, işte T sivrileşmesi, P dalga düzleşmesi gibi şeyler etkilerini görebiliyoruz. Hemen hemen tüm aritmilere neden olabiliyor. Yani supraventriküler, ventriküler taşikardiler, bradikardiler, bunların hepsini görebiliyoruz. Bir cutoff değeri var mı? Var. Genellikle 6,5 milyekivalanın üstünde artıyor bu değer diyor. 2014'teki bu İngiltere kökenli kılavuzda diyor ki potasyum eğer altının üstündeyse hastanın mutlaka EKG'sini çekin diyor hatta bunun için. Yıllardan beri bizim kitaplarımızda da tartışma konusu olan işte kalsiyum klorür mü yoksa kalsiyum glukonat mı denir. İkisi de aslında kullanılabilir şeklinde geçiyor. Bununla ilgili tartışmaya belki ilerleyen sürede geçeriz ama Türkiye'de zaten şu anda kalsiyum glukonat olduğu için çok fazla alternatifimiz yok. EKG'nin bu arada tamam kardiyak etkilerinin var diye düşünüyoruz ama EKG'nin değerlendirmesinde de problemler var. Birisi değerlendiriciler heterojen. Bir çalışmada bunun sensitivitesi %30-40'larda olduğu saptanmış mesela. Üstüne kötü yönü şu, ciddi hiperkalemisi olabilir hastanın. Buna rağmen EKG'si normal olabilir. Yani hasta bir anda kollaps olabilir. Bunu da düşünmek lazım. Eşlik eden bazı durumlar oluyor. Diyabetik ketoasidozu olabilir. Bunlar da mesela EKG bulguları yerine iskemik görüntüler daha ön plana çıkıyor hiperkalemiye sekonder. Veya bir de sıklığını bilmiyor olabiliriz. Yani hasta doğrudan VF ile, VT ile, arrest olarak da bize başvurabilir. PACE olan hastalarla ilgili ilginç bir not vardı mesela. PACE olan hastalarda QRS zaten geniş, yani PACE ritminde zaten hasta ama QRS daha da genişliyor mesela. Tamamen aslında hiperkaleminin etkilerinden bir tanesi. Bu 2014'te çıkan hiperkalemi rehberine, şu Britanyalıların rehberine ilaveten çok fazla bir şey gelmemiş aslında. European Journal of Emergency Medicine 2020 yılında yayınlanan şu Kligo'nun konsensüsünü tekrar onaylayan bir belge var elimizde. Yine burada da hemen hemen aynı şeyleri tekrarlıyor. Kalsiyum ne zaman uygulayalım? En fazla bizi aklımızı karıştıran şeylerden birisi şu. İşte T sivriliğinde mi uygulayalım? Belli bir kalsiyum düzeyi gelsin, belli bir potasyum düzeyi gelsin onun üstüne mi uygulayalım? Yoksa QRS'in genişlemesini mi bekleyelim mesela? Bununla ilgili ciddi soru işaretleri var tabii. Kimse net bir şey söyleyemiyor. Hatta bizim kaynak kitaplarımız bile düşüncelerini sürekli değiştiriyor.
Özgür. Burada yani önemli bir bulgudan bahsettin. Yani dedin ki mesela EKG'si dediğin gibi o bahsettiğin çalışmada kişinin potasyumu 7.2'nin üzerinde olsa bile EKG'lerin %20'si falan normal olabiliyor. Yani böyle bir durumda sen kendi klinik uygulamanda rahat edebilir misin? Tabii. Kalsiyum yani altının üzerinde olan hastalarda veya EKG bulgusu olmasa bile EKG kalsiyum uygulamayalım düşüncesine destekliyor musun mesela sen kendi pratiğinde?
Burada aslında şöyle bir şey var Kerem. Yani kalsiyum uygulayalım ne kaybederiz ki düşüncesi var aslında çoğunun altında burada. Ben kendi klinik pratiğimde EKG bulgusu olmadan ki aslında T sivrileşmesi bir EKG bulgusu mudur sorusuna ben şu cevabı veririm. Evet bir EKG bulgusudur bence. EKG bulgusu olmadan herhangi bir şekilde kalsiyum uygulanmasını uygun bulmuyorum ben. Ama herhangi bir EKG bulgusu varsa T sivrileşmesi yeniyse bence uygulanması gerekli. Bizim belki yine atladığımız önemli şeylerden bir tanesi kalsiyum yaklaşık 3 dakika içinde etki gösteriyor. Fakat 5-10 dakika içinde etki görülmediyse işte etki görülmesinden neyden bahsediyoruz? QRS'in daralması mesela. EKG'deki bulgunun her neyse onun gerilemesinden bahsediyoruz. O zaman dozun tekrarlanması gerekiyor. Etki süresi de 30-60 dakika. Yani hastada hiperkalemi için siz definitif bir şey yapamadıysanız eğer yani hastayı hemodiyalize gönderemediyseniz, hasta acil servisinizde kalmaya devam ediyorsa, aynı bulgular devam ediyorsa 30-60 dakika içinde tekrar kalsiyum tekrarlamanız gerekiyor. İki
zaten,
tane şey var.
Özgür, zaten bu EKG bulgusu yoksa vermeyelim mi savunanlar buradan yola çıkıyor. Diyor ki biz zaten tedavide işe yarıyor mu diye bakıp 10. dakikada, 15. dakikada işte QRS daralmamış, T normalize olmamışsa vesaire tekrar yapıyoruz. Bunun takibini de yapamayız. Hali hazırda EKG bulgusu olmayan hiperkalemide kalsiyumu veri vermenin ve takip etmenin zor olduğunu söylüyorlar.
Evet.
Ben hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam 6. baskısı tintinalin 7'nin üzerinde ise EKG bulgusu aranmaksızın yapılır deniyordu. Ama şimdilik sanki genel eğilim, konsensüs yok. Ama EKG bulgusu yoksa yapılmaması yönünde ben de şahsen bu kanaate yakınım.
Bir parantez açalım ama Gökhan, herhalde sen de katılırsın. Evet, EKG bulgusu yoksa yapmayalım ama kritik düzeyin üzerindeyse, yani tintinalin 6. baskısının, bu muhtemelen aynı çalışmaya atıf yaparak hani önerdiğini düşünüyorum. Yani potasyumu 7 olan bir kişide de bence EKG bulgusu olmadan yapmak gerekiyor diye düşünüyorum kendi adıma. Çünkü Özgür'ün anlattığı seride EKG bulgusu olmaksızın asistoli gelişebilen hastalardan bahsediliyor. Dolayısıyla yani ben kalsiyumun 6 olan bir potasyum seviyesinde EKG bulgusu normalse yapmayalım kısmına katılabilirim belki, ama yani 7'nin üzerindeki bir hastada EKG bulgusu olmasa bile ben potasyum kalsiyum yapmayı düşünürüm diye kendim düşüncemi belirttim.
Kerem, işte orada yani sınırı nereden çizeceğiz? Ona dair elimizde çok fazla veri yok. 6.5'a mı yapalım, 7'ye mi yapalım? Bazen 6.8.
Burada şey söylemek istiyorum.
Bir teorik bilgi var aslında. Bir teorik bilgi var aslında burada. Hasta hiperkalemiye ne kadar uzun süre maruz kaldıysa hastanın hızlı kötüleşme şansı da o kadar yüksek. Yani hastada bu yükselme trendi ne kadar uzunca bir süreden beri hiperpotasemik vaziyette geziyor hasta mesela. Diyalizlerini sürekli aksatıyor, sürekli takiplerine gitmiyor vesaire. Bu hastanın kötüleşme şansı, kardiyak etkilenme şansı daha yüksek aslında. Yoksa bir tane diyalizini kaçırdı, potasyum ona bağlı yükseldi, altılarda geziyor. Bu hastanın kötüleşme şansı daha düşük. Bu teorik bir bilgi. Bu şeye dayanmıyor tabii ki. Biz araştırmaya dayanmıyor. Ama hani buradan bir varsayım elde edebiliriz belki.
Ama bu söylediğin Özgür şeyle çelişiyor. Yani bu bir teorik bilgi olabilir ama pratikte yapılan gözlemsel çalışmalarda hani hiperkalemi akut ve kronik olarak ikiye bölmek gerekirse, hani akut hiperkaleminin hızlı yükselen, yani daha önce bilinen bir hiperkalemi hastası olmayan kişilerde daha fazla yan etki görüldüğü, daha fazla kardiyak aritmi riskinin yüksek olduğunu belirten case study'leri var. Vaka, ya kohortlar var daha doğrusu. Bunun hatta tam etiyolojik sebebi tam patogenize anlaşılamamış ama hani hiperkalemiye uzun süre maruz kalanların bir adaptasyon sürecine geçtiğini de belirten kohort çalışmaları var. Hani dolayısıyla tam olarak durum ne? Bunu işin açıkçası bilmek zor. Hatta bu konuda Cochrane'in bir derlemesi var. Orada girişinde, introduction kısmında özellikle kalsiyumla ilgili, diğer başlıklarda da aynı şeyi söyleyeceğiz belki ama randomize kontrollü çalışmaların olmadığını ve muhtemelen de etik sebeplerle olamayacağını bahsediyor. Dolayısıyla aslında ne yaparsak yapalım muhtemelen teori ve elimizdeki daha önceki retrospektif kohortlara dayanarak muhtemelen yorumlar yapmaya devam edeceğiz gibi görünüyor bu konuda.
Evet, bu ikisi de yorum aslında söylediğimiz şeylerin. Senin dediğine bir katkı aslında. Hasta uzun süre hiperkalemik vaziyette kalıyor. İşte kronik böbrek hastalığı olan bir hasta mesela. Böyle bir hastada hani bir anda da kötüleşebiliyor. Ne için kötüleştiğini anlayamayabiliyorsunuz. Hani hiperkalemiye bağlı mı ARS oldu, yoksa asidoz derinleşti, belki ondan mı kötüleşti hasta? Tahmin etmek güç. O yüzden predikte edilemez deniyor şu anda.
Ya burada zaten aslında temel soru dediğin gibi bu hastaların çoğu, yani ki yapılan, birazdan konuşacağız belki, geri dönük çalışmaların hepsine baktığımızda hastaların neredeyse, bu çalışmaya dahil edilen popülasyon neredeyse hepsi son dönem böbrek hastalığı ve ileri de evre kronik böbrek hastası. Dolayısıyla bunların neye bağlı öldüklerini, sadece hiperkalemiye mi bağlı olup ölmediklerini söyleyebilmek çok da mümkün değil. Dolayısıyla mortalitelerini predikte edebilmek çok karıştırıcı faktörün çok fazla olduğu çalışmalar. Dolayısıyla net bir yorum yapabilmek mümkün değil diye düşünüyorum.
Evet, yani literatürdeki çalışmalar sınırlı. Yani hemodiyaliz hastaları üzerinde toplanmış az sayıda olan çalışmada genellemekte de sorun yaşıyoruz. Sadece çalışma azlığı değil. Hayvan çalışmaları ve anekdotlar ve küçük kohortlar dışında aslında kalsiyumu destekleyen bir şey yok. Ama kalbi koru prensibiyle aslında yapmak gerekiyor. Hiperkalemide EKG bulgusu olanlara mutlaka, kritik değerlerde de açıkçası tartışmalı. yapmak gerekir ama kritik değeri nereden koyacağız? Burası biraz zor. Elimizde veri yok.
Burada şunu da belirtelim. Şurada şurada belirtmek istiyorum. Şimdi burada böyle atıp tutuyoruz da hani bizi izleyebilecek olan asistan arkadaşlarımıza mesaj verelim. Hocalarınızın dediğini yapın arkadaşlar. Biz burada huysuz adamlık yapıyoruz. Şeytanın avukatlığını yapıyoruz. Hani dolayısıyla ya bu adamlar böyle dedi diye de hemen kalsiyumlara sarılın veya kalsiyumlarınızı da çöpe atmayın. Hani yine siz hocalarınızın ve kitapların dediğini yapın. Biz burada biraz dediğim gibi şeytanın avukatlığını yapıyoruz.
Şey de kötü değil mi Kerem? Hani Özgür bir oran verdi ya, insanların EKG'de hiperkalemi bulgusunu tanıma sensitesi %30 civarında. Bir de böyle bir gerçek var. Yani EKG normal derken normal mi hakikaten sorusu da devreye giriyor. Bu da biraz senin hani kritik seviye üstüne yapalım tezine yaklaştırıyor. Vallahi arada kaldık hocam.
Vallahi bununla ilgili Gökhan güzel söyledin. Kişilerin bunu tanımasıyla ilgili, hatta bu bilgisayarları okutabilir miyiz diye deep learning çalışmaları var biliyorsun. Yani hiperkalemi hekimlerden daha fazla sensitif olarak fark edebilir miyiz? Yapan çalışmalar da çıkmaya başladı. Çünkü bu çok ciddi bir sorun. Yani hiperkalemi ve EKG değişikliğinin tanınması başlı başına bir sorun aslında. Belki de ayrı bir çalışma konusu. Kalsiyuma çok takıldık. Biraz isterseniz ilerleyelim diye düşünüyorum.
Bir ufak bilgi eklemek istiyorum sadece. Kalsiyum glukonat var şu an Türkiye'de. Dolayısıyla en büyük yapılan hatalardan bir tanesi tek ampul. Yani 10 mililitrelikten vermek. Şu anda aslında evet. Kalsiyum glukonat veriyorsanız siz elinizde kalsiyum klorür yoksa 3 katı şeklinde, 3 ampul şeklinde uygulamanız gerekiyor. Her dozu 5-10 dakika olacak
6.8 şekilde. 6.8 olması gerekiyor içeriğinin. Klorurda evet, öyle. Glukonat 3'te 1 yaklaşık. Aynen. Evet. En az 2
yani hatta 3 ampul yapılması 2 lazım. 2 veya 3 ampul.
Bir de daha genç arkadaşlara hatırlatma notu yapayım. Kalsiyum potasyum düzeyini düşürmüyor. Sadece kardiyak stabilizasyon için yaptığımız bir şey. Peki neyle düşürelim? Kerem hocam. Siz neyle düşürüyorsunuz?
Valla ankete bakınca Twitter anketimize herkesin tercih ettiği gibi aslında insülin glukoz tamponuyla aslında bakarsan düşürüyoruz biz de. Hani hem kendi klinimize de. Şimdi üçümüz de aynı klinikten mezun olduğumuz için hani biz bunu asistanlığımızdan beri bizim için bir tabuydu bu. Biz şey yaparız nedir o insülin glukoz tamponlu mayesini kullanırız. Benim aslında tartışmak istediğim burada insülin glukoz tamponunu ne kadar hızla verdiğimiz var. Yani biliyorsun pek çok Amerikan yayını aslında bunun bolus uygulanmasını öneriyor. İnsülin bolus uygulamayı takriben işte 25 gram veya 50 gram dekstroz vermekten bahsediyor. Biz ise daha çok infüzyon gitme, daha böyle temkinli davranma yönünde eğilim gösteriyoruz. Belki de asistanlığımızın ve Türkiye'deki genel uygulamaların da etkisi bu yönde. Bu konunun aslında hani bolusa dönmüş olmasının sebebi şu: geriye dönük baktığımızda kalsiyumdan belki daha iyi durumdayız çalışma düzeylerine baktığımızda. Neredeyse 8 tane kontrollü çalışma var ki onları Gökhan hocam ben sana şekil olarak gönderirim, bir yansıtırsın sağ tarafta, onların bir listesi var. Bu 8 tane müdahale çalışması var. Ama bu 8 müdahale çalışmasının ortak özelliği şu: insülin glukoza dair hepsinin hiçbiri, daha doğrusu randomize çalışmalar değil. 1980'lerden başlıyor, 1970'lerden hatta başlayan en son en günceli 2001'de yapılmış veya bunların hiçbirisi randomize veya işte körleme sağlanmamış çalışmalar. Dolayısıyla ve hepsine yine vaka sayılarına baktığınızda 10 ile 15 arasında değişiyor. Yani çok geniş serilerde bir çalışma yok. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Yani bugüne dair bildiğimiz insülin glukoz tamponuna dair bildiğimiz şeyler bu 8 çalışmaya dayanıyor. Ve aslında hekimlerin klinik pratiklerinde kendi gözlemlerine dayanıyor diyebiliriz. Ve bu çalışmaların hepsinde hastaların ortak özelliği, yine söylüyorum, son dönem böbrek yetmezliği hastaları. Dolayısıyla normal akut hiperkalemi, başka ne bileyim işte renin anjiyotensin inhibitörü kullandığında dolayı hiperkalemi gelişen hastalarda durum ne? Bunu bilmiyoruz. Çünkü o dönemlerde çok yaygın kullanılan ilaçlar değil. Özellikle 1970'lerde falan. Hani bu kohortlar dahil edildiğinde insülin glukoz ne olur bilmiyoruz. Ama sonuçta şunu biliyoruz ki kendi pratik deneyimimizde de insülin glukoz verdiğimiz zaman bu potasyum en azından 0.65 ile 1 miliekivalan kadar düşüyor kendi pratiğimize ilk 1 saat içerisinde. Ama bunu yüksek sesle hani bu kadar elimizde randomize kontrolü çalışma var şeklinde söylememiz mümkün değil. Özellikle de uygulama yöntemi olarak mümkün değil. Çünkü bazı otörler ellerinde herhangi bir çalışma olmasa da hipoglisemiden kaçınmak istiyorsanız bunu yavaş infüzyonla verin, 1 saate yayarak verin diyenler de var. Ama bugün için yapılan çalışmaların hepsi IV bolus şeklinde yapılmış insülin çalışmaları. Bu anlamda biraz karışık bir durum var. Biz ARES'lerde belki IV bolus yapıyoruz insülinde ama sanırım siz de, yani en son bıraktığımda asistanlıkla beraber çalışıyorduk çünkü, herhalde siz de insülini infüzyon olarak yapıyorsunuz. Yeni bir şeyler geliştirmediyseniz kendiniz. Siz nasıl yapıyorsunuz?
Kömürün altından bunun, çok sular geçti.
Bunu şöyle bir şey var. Şimdi o çalışmalara baktığında hepsinde birinci amaç tamam potasyum düşürmek ama yani güvenlik marjını ne oluşturuyor? Hı-hı. Hipoglisemiye girdi mi girmedi mi? Türkiye'deki her zaman oradaki öncelik aslında hasta hipoglisemiye girmesin de hani hiperkalemik bir süre daha devam edebilir gibi. O yüzden hani hipoglisemiyi olabildiğince düşürebilmek için, o şansı düşürebilmek için infüzyon şeklinde başlanıyor bunlar, bu tedaviler. Yoksa aslında bizim de birçok hastamız hipoglisemik olabilirdi.
Yani siz de pratiğinizde infüzyonla gidiyorsunuz anladığım kadarıyla.
Tabii infüzyon. İnfüzyon burada, tabii ki.
Evet, 25 grama 10 ünite dozu daha çok çalışmalar
burada,
tercih edilmiş.
Burada ama şey yine de bir belki şimdi hatırlatmak gerekiyor belki de. Aslında bizim burada yaptığımız şey insülini kullanarak ve benzer birazdan konuşacağız. Intraseller shift'i artırmaya çalışıyoruz. Yani potasyumu genel olarak vücut potasyumu düşürmüyoruz. Bunlar için başka şeyler yapmak gerekecek ve asıl kurtar gerçek tedaviler onlar. Bizim bu yaptıklarımız belki de alttaki neden düzelene kadar veya hastanın potasyum yükünü azaltacak müdahaleler yapana kadar zaman kazanmaya çalışıyoruz. Yani hastanın
ki bu genelde çoğunlukla
evet, diyaliz oluyor veya kronik hiperkalemi hastalar için reçineler oluyor. Birazdan Özgür Hocam belki bahseder bize. Ama burada insülini kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu anlattığım çalışmaların hepsinde kombine tedavi olarak salbutamol denenmiş ki Twitter anketimize salbutamol sanki ikinci planda kalmış gibi ama orada ikinci bir seçenek şansı vermediğimiz için belki de böyle oldu Gökhan. Çünkü biliyorsun.
Evet. Ben de mesela...
Yani çünkü biliyorsun insülin ve salbutamol aslında ayrı ayrı kullanılacak ajanlar değil de sinerjik etkileri olduğu düşünülüyor. Bu anlamda salbutamol ile insülin zaten çalışmaları muhtemelen ortaktır. Sen biraz taradın diye biliyorum salbutamol ile ilgili olan çalışmaları.
Evet yani salbutamol sodyum potasyum ATP'azı indükleyerek aslında mekanizması üzerinden etki ediyor. Ettiği biliniyor aslında. Literatürde en çok çalışmanın randomize kontrollü çalışma olduğu tedavi başlığı belki salbutamol aslında. Ama hani çok da matah çalışmalar mı tartışılır. Kore'nin de bunun derlemesinde 4 RKÇ'yi almışlar. 4 RKÇ'deki toplam hasta sayısı 44. İşte 10 vakalık, 8 vakalık, 17, 9 vakalık çalışmalar. Metodolojileri farklı, salbutamolün ne kadar düşürüp düşürmediğini ölçtükleri intervaller farklı, kiminde bağımlı grup, aynı hasta grubunu diyalizden önce bir tedavi vermişler, 3 gün sonra ikinci diyalizden önce bir daha almışlar, bir daha potasyum atıp bir daha başka tedavi vesaire. Biraz karışık ama buna rağmen bir meta analiz yapılmış bununla ilgili. Orada porus grafiğini incelersek 30 dakikaya kadar fark yok ama 30 dakikadan itibaren 0.27'lik bir düşüş ortalama mean difference olmakla beraber 2 saate kadar uzayan ve sürekli bu farkın arttığı yani 30 dakikadan sonra etkisinin görünmeye başladığı 2 hatta daha fazla 2-3 saat 4 saat süresince de bunun devam ettiğine dair 10 ya da 20 miligram 20'yi daha çok bu ara birkaç çalışma ön plana çıkartmış kullanılmasını öneriyor. Aynen dediğim gibi sadece insülin glikozla yaklaşık 60. dakikada bir potasyum düşüşü salbutamol ile beraber aditif yaklaşık 1.5 civarında bir düşüş ki çoğu hastada aslında bayağı efektif bir azalma anlamına gelir bu. Özetle en çok RKÇ'nin olduğu konu belki ama onların da metodolojileri hatta sonuncusu 2003'te yapılmış. Hani 17 yıldır bu konuda RKÇ de yapılmış ama ciddi ihtiyaç var diye çok fazla editörün mektupta bunun altı da çiziliyor ama sonuç bu İngilizlerin kılavuzu olsun, Cochrane olsun, insülin glukoz artı salbutamolün beraber özellikle 6.5'un üzerinde mutlaka 6-6.5 arasına da tavsiye ediyoruz niteliğinde beraber kullanılmasını öneriyorlar. Bu konuda aslında çok bir kafa karıştıracak bir durum. Yani az da olsa kanıtlar bir konsensüs var bu konuda. Ama diğer başlıklar tabii ilgi çekici burada. Diüretik %5'i vermiş bizim anketimizde.
Burada diyor, sen diüretiğe Gökhan diüretiğe biraz fazla takıldın ama bence şundan kaynaklanıyor bu. Ben bunu özellikle biraz yoğunlaştım. Çünkü mantıken düşündüğün zaman özellikle loop diüretikleri potasyum kaybettiriyor. Ve bizim hedefimizde aslında potasyum total vücut potasyumunu azaltmaksa diüretikler mantıklı bir seçenek. Ama buradaki sorun şu belki de daha önce yapılan çalışmaların hepsi yine söylüyorum. Aslında GFR'si zaten çok sınırda olan hastalar. Dolayısıyla loop diüretikler burada iş yapamıyor. Yapamadığı için de biz potasyumu kaybettiremiyoruz. Dolayısıyla boşa verdiğimiz bir ilaç oluyor. Ama şöyle bir hastaya düşün. Yani GFR'si aslında 60'larda işte renin anjiyotensin inhibitörü kullanan bir hasta ve potasyumu yükselmiş. Bu hastada muhtemelen loop diüretiği işe yarayabilir. Dolayısıyla loop diüretikler için zaten kılavuzlar da bu İngiltere'nin kılavuzu da aynı şeyi söylüyor. Hastada hipervolemi varsa ve GFR'si yeterli yeterliyse dup diürüteye cevap verecek şekilde denenebilir diyalizden hastayı kurtarabilmek adına diye bir dipnot da var. Yani seçili hastalarda kullanmak gerekiyor ama daha önceki çalışmaların hepsi çok...
Bu çok çok çok nadir olan bir şey ama Kerem. Yani çok nadir yani, olan bir şey.
Diüretik komple görmeyelim ama yani rutinimize koymayalım şimdi, konusunda tamam. ben kendi standlarımı da ve genel olarak da söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
Hayır, her devrede var. Herkesin
gündemden çıkamaması bir sebebi var. Gündemden niye çıkamıyor? Bir, üç tane ilaç var sonuçta. Bu potasyumu, total potasyumu dışarıda atabilecek. Bir, rezinler var. İki, diüretikler var. Son tedavisi de aslında hemodiyaliz. Bunun dışında potasyum çıkartabileceğiniz bir şey yok. Bütün anlattığımız şeyler aslında potasyum shiftini sağlayacak veya işte kalbi koruyacak vesaire.
Resimler için ne düşünüyorsun Özgür? Hani bu resimler özellikle dahiliyecilerin kullandığı, bizim pek pratikimizde olmayan bir seçenek. Kılavuzda yani da değilmiş aslında.
Tek cümleyle söyleyecek olursak acil tıp pratiğinde resimlerin hiçbir şekilde yeri yok. Çünkü çok yavaş etkililer. Etkileri 1 ila 5 günde başlıyor. Yan etki spektrumları geniş. Hani işte konstipasyon neden olabiliyor. Bağırsak nekrozuna yol açabiliyor. Özellikle kullanılacaksa mutlaka bir katartikle beraber falan kullanılması öneriliyor. O yüzden kitaplarda da yayınlarda da geçen bunlar yani hasta acil servis pratiğinde 2020'de yine JEM'de yayınlanmış bir çalışma. Acil servis pratiğinde şöyle kullanılabilir. Hafif orta hiperkalemisi var. Hastayı taburcu edeceksiniz. Böyle bir durumda belki reçete edilebilir. İşte Türkiye'de buradaki şeyini biliyorsunuz. Polistiren sülfonat kalsiyum var piyasada sıklıklı olan. Ama bizim için acil servis hiperkalemi başlığı altında konuşabileceğimiz bir iş değil. İki tane yeni nesil reçine var. Birisi işte şu patiromer, öbürü de şu sodyum zirkonyum siklosilikat isimli bir molekül. Bunlarla ilgili çalışmalar var çünkü artık bunlar pahalı moleküller. Biraz daha piyasaya girmeye çalışıyorlar veya kullanmaya çalışıyorlar ama bunlarla ilgili yapılan çalışmalarda da öyle çok belirgin bir başarı elde edilebilmiş değil açık söylemek gerekirse. Patiromerle ilgili hatta onun belki görüntüsünü de koyabiliriz. İşte 4. saatte bir miktar düşüş göstermiş ama hasta sayısı çok az. Bir de biraz yönlendirilmiş bir çalışmaya benziyor açıkçası söylemek gerekirse. Hep sponsorlu çalışmalar.
Ya ben çünkü burada yine madem huysuz adamlarız bir tık itiraz etmek istiyorum. Tamam biz hep şöyle düşünüyoruz. Ya ciddi hiperkalemi işte unstabil EKG hemen diyalizi hazırlıyoruz falan. Tamam bu hastaları da tabii ki yani vereceğimiz bu reçinelerimi yani potasyum bağlayıcı reçineleri çok bir katkısı olmayabilir ama Türkiye'deki acil servislerin hani genellikle poliklinik randevuları alamamış ve orta ılımlı hiperkalemilerde başvurduğunu düşünürsek ya bu hastalara neden potasyum reçineleri bağlayıcı reçineler başlamayalım kısmında ben çok katılmıyorum. Çünkü şöyle siz zaten bu hastaya 4-5 saat çoğu zaman oynuyorsunuz yatak yeri açıldı mı açılmadı mı ayaktan gönderilebilir mi diye uğraşırken 1-2 saatte sen 1-2 günde belki pik düzeylere ulaşıyor doğru söylüyorsun ama 1-2 saatte bunun etkisinin başladığını tintinellinin son baskısı bile de 6. baskıda Gökhan Haklı biraz daha geri planda acil için uygun değil diyordu ama muhtemelen Amerika'da da acil servisler yoğunlaşıyor ve 9. baskısında 1-2 saatte etki süresi başladığı için en azından bir potasyum kaybettirme etkisi başladığı için zaten diyalizi almayı düşünmediğiniz orta hiperkalemilerde falan yani GFR'si düşük hastalarda verilebileceğini söylüyor. Yani çok özellikli bir
yani ülke gerçeğinin evet. Altını çizdin sen. Hani poliklinik takibinin zorluğundan dolayı ulusal kılavuz ihtiyacını yine bilmiyorumuzda. KPDK başkanımıza burada
çok önemli bir şey var. Aslında tam da bunu söyleyeceğini düşünerek bir yorumda bulunmuştum ben. Evet başlıyor. JEM'de 2019 yılında bir anket çalışması var. Anket çalışmasında şunu soruyorlar. Diyorlar ki siz acil tıp uzmanısınız diyorlar. Acil tıp servislerde çalışan hekimlersiniz. Hastalara ne başlarsınız diyorlar. %44'ü hastaların sodyum polistiren sülfonat başlar tek başına diyor. Tek başına diyor. Başka bir şey başlamam diyor. %21'i diyor ki bu reçineyi diyor insülin glikozla beraber veririm diyor. Şimdi bu aslında ülke gerçekleriyle de alakalı. Eğer siz hastayı zaten alıp dahiliyeci gibi takip etmeye çok meraklıysanız tabii ki bunu başlarsınız, tedavisinde başlarsınız. Yani gerekirse hastayı hemodiyalize de yönlendirirsiniz.
Vesaire. Merak değil.
Can hocam çok meraklı olduğunu söylüyor.
Evet. Takibe giremeyebiliyorlar.
Yani şimdi Kerem hocam, bu hastaların yarısı bunu başlarım dersen eğer burada bir sorun var demektir. Yani bunu ya söylemek
bunu
lazım.
Bunu söylemek lazım Gökhan de. Sonu şey Özgür de. Evet. Yani ben hala başlanması gerektiği tarafındayım.
Ya acil servise gelen bir hekimin aklına ilk başta hiperkalemi tedavisinde reçine geliyorsa burada bir sorun var demektir değil mi?
Burada yani problem aslında var dediğin gibi. Yani acil sağlık hizmetlerinin muhtemelen aslında çok da acil olmayan hastalara yoğunlaştığını gösterir dediğin gibi. Ve aslında bu sadece...
Bakın 48, evet. 48 yani acil
servisle yapılmış çalışmalar.
Ama tek şöyle bir şey var, şunu demeye çalıştım. Yani bu sadece artık Türkiye'nin sorunu değil. Bütün dünyada acil servisler daha fazla orta acilliyetteki hastaların başvuru yerlerine haline dönüştü. Yani sağlık talebi ve sağlık hizmeti daha çok talep edilen bir şey olmaya başladı. Anında istenen bir şey. Yani 7-24 hizmet almaya çok alıştı yeni hepimizin yeni kuşağımız. Yani bu...
Peki konuyu acil olmayanlardan
çekmeden önce ben Özgür'e son bir şey sormak istiyorum. Bir parantez açtım, oraya hızlı geçti. Fark ettim 30 dakikadır konuşuyoruz. 15 dakika konuşalım dedik ama şu parantez ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bir bağırsak nekrozu yaptığı için gibi böyle bir hani söyleyip geçti orada ama orası bence önemli. Çünkü hatta bir yanlış bilmiyorsam FDA bazı ilaçlar için onayı çekti bu kaygıdan dolayı. Ama burada onu yani çok da hakkını yememek için söylüyorum. Yani bu ne kadar sıklıkta görülen bir şey ki hekimlerin korkusu olsun. Bugün için kullandığımız potasyum bazı ilaçlarda. Yani oranlarla ilgili bir şey var mı elinde?
Şöyle çok oranlar...
Ben bu tartışmada Özgür'ü tutuyorum Kerem'ciğim. Bence resimlerin
adı değeri yok. Ama bunun cevabını almak istiyorum.
Çok çok nadir, çok nadir olduğundan bahsediliyor. Özellikle daha önceden işte ileus öyküsü olan hastalarda, işte bağırsak tıkanıklı öyküsü olan hastalarda kullanılmasın. Çok nadir görülen bir etkisi olduğundan bahsediliyor ama bu hastalar zaten yaşlı, debil, bağırsak hareketleri ya yavaşlamış tane... vesaire hastalar. Yani ve çoklu ilaç kullandıkları için de yani bir acil tıp uzmanının bence bu şeyi sorumluluğu almasına gerek yok.
Kendimizi acil tıpla sınırlamayalım Özgür Hocam. Geniş bakalım diyorum. Ben şu parantezi açmak için sordum bu soruyu.
Kritik bakma yani, yeri yok.
Sorduğum sorunun cevabı şu. %14 gibi görülmüş ki kullanılmayan hastalarda da %7 gibi görülmüş. Ve bunun da temel sebebini sorbitole bağlamışlar ki sorbitolsüz kullanılabilecek potasyum bağlayıcı reçinelerin bu oranları çok daha düşüreceği düşünülüyor. Hani en azından tamam yani bu acillerde kullanılma tartışmasını başka bir yerde yapalım ama yani yan etkileri açısından bence çok büyük bir parantez açıp da kafa karıştırmayalım diyorum. Gökhan Hocam sendeyiz. Bir acil soru soracaktım.
Doğru.
Ben dahiliyecilere bırakalım deyip acilcilerle ilgili son bir soruyla sonlandırmayı niyetleniyorum. Ekli başka talebimiz olmak ise. Peki arrest hiperkalemi hastalarında ya da hiperkalemiye sekonder olduğunu düşündüğümüz bir gün bildiğimiz hastalarda KPR'de farklı bir şeyler yapalım mı? Hep 5H5T içerisinde hiperkalemiyi koyarız. 4-5-6 oturuyordu ama. Evet. Pratikte bunu ne yapıyoruz? Nereye koyuyorsunuz? Bir diyaliz hastası arrest geldi.
Hayır, kendi pratiğimi yapıyor muyuz? Kendi pratiğimi söyleyeyim.
Ya da diyaliz öneriyor çünkü,
Bu konuyu ona cevabını, bilimsel cevabını ona bırakacağım ama ben kendi pratiğimde yaptığım şey, evet kalsiyumu rutine sokuyorum. Yani kalsiyumu sonuçta etkilemeyecek en maksimum noktası olduğunu düşünüyoruz arrest olarak. İkincisi de konuştuğumuz insülini bolus olarak uyguluyorum. Bunun haricinde ekstra bir CPR veya hiperkalemi özgü bir tedavimi farklılaştırdığım bir durum yok. Zaten CPR kılavuzlarında şu ana kadar hani bunlarla çelişen bir kısmı yok ama birkaç tane yeni ek var diyebiliyorum sadece.
İlginç olan diyaliz öneriyorlar. KPR eş zamanlı diyaliz ve diyalizin tüm türleriyle ilgili işte hemofiltrasyon, hemodiyaliz, hemodiyofiltrasyon, periton diyalizi dahil çalışmaların işe yaradığına dair KPR esasında yapılan diyaliz ve göğüs basısı yaparak bu yeterli dolaşımı da sağlandığını iddia ediyorlar. Hani pratikte çok ne kadar mümkün açıkçası zor bir konu. Buna denk geldiniz mi?
Biraz.
Okey. Genelde kılavuz önerisi de kalsiyum uygulayalım ve hatta ROSC yoksa 15. dakikada tekrar edelim. Kalsiyum konusunda bir öneri var. Hiperkalemi ihmal etmeyin.
Bence burası
ama
Gökhan şeyle ilgili ya.
Konusu ilginç açıkçası.
Pardon. Şöyle bir şey var. Gökhan. Pardon. Potasyumu şimdi bu hastaların arrest olan bir hastaların potasyum değeri medyan bir çalışma 9 miliekivalent olduğu saptanmış. Yani yüksek bu hastaların. Sizin sonuçta definitif bir tedavi uygulamadığınız sürece bu hastadan şey yapma şansınız yok. Hani bu aslında bir ECMO gibi bir şey. Yani yapacağınız şey sonuçta deneysel bir tedavi olacak belki. Ama kılavuzlar gerçekten de gerekirse resüsitasyon sırasında başlanarak bile olsa gerekirse CPR süresini de uzatarak ki bu hastalarda uzamış CPR'ın endiki olduğunu söylüyorlar. CPR süresini uzatarak bu hastalarda diyaliz başlanması
yani
kötü bir fikir.
Konuştuğumuz belki de aslında bence. Gökhan veya Özgür yani digoxintox'a gelmiş bir hiperkalemi hastasından bahsediyorsanız hani bu hastada zaten ECMO indikasyonu da oluşacağı için bu hastada evet belki diyaliz düşünülebilir konuştuğumuz ama rutin bir şekilde arrest gelen bir hastada zaten debinin çok düştüğü bir CPR'la sürdürebildiğiniz bir hastada hızlıca hastaya diyalizi almak fikri ya bana gerçekçi gelmiyor. Yani şu anda rutin pratiğimize genç areslerde ECMO'yu sokamamışken hani bir sürü karıştırıcı faktörünün olduğu ares sebebinin sadece hiperkalemiye bağlı olup olmadığı belli olmayan end stage böbrek hastalarında hani rutin bir böyle diyaliz uygulaması ares sırasında bana çok ikna edici gelmiyor. Ama tabii ki kılavuzda bu...
Ama hani bunu ama ikna olmuş ve bunu yapanlar var. Mesela bir çalışmada 9'muş diyaliz öncesi ADS erken dönemde potasyum. Sonrasında
çok güzel bir noktaya değindin. Yani aslında soru şu belki Gökhan. Yani merkezin buna hazır olmuş olması lazım. Yani sen diyalizi düşünsen şu an kendi pratiğinde düşün. Diyalize restorasyon alanına çağırsan getirebilecek kaç tane merkez var şu anda Türkiye'de? Ben eğitim araştırmada çalışıyorum.
İşte tamam hani ECMO gerçeğini aslında düşünebiliriz ama böyle bir opsiyon var. Altta yatan sebebi tedavi etmeden benim bir kıdemlim vardı asistanlıkta. İsim vermeyeyim derdi ki biz bu potasyumları düşürüyoruz da ne oluyor bunlar biz gönderdikten sonra tekrardan bunlar hücre dışına geri çıkmıyor mu falan. Çok güzel bir soru aslında. Altta yatan sebebi düzelt ve uzun dönem takip et demenin farklı bir yoluydu. Evet yani insülin verdim, kan şey potasyum şu oldu, hadi tabloncu olmaz.
İşte orada reçeteler devreye giriyordu ama siz hemen de, yok acilcinin işi değil dediniz yani.
Hayır, altta ya, yatan
bu konuyu, bu konuyu tintinelli gibi reçineleri tintinellinin bu böyle sündürme şeyinden çıkartmak gerekiyor. Yani reçinelerin bir yeri yok. Definitif tedavisini sağlayamıyorsan sağlayamıyorsunuz. Onun yerine reçine yani onu ikame etmenin manası yok bence. Yok
yani. Hani, evet aslında nefrologların kılavuzunda da bunlara çok önemli olmadığını ve acil durumlarda endikasyon olmadığını söylüyorlar. O zaman kısaca toparlayacak olursak hiperkalemide EKG ihmal etmiyoruz. Sadece potasyum düzeyi değil. Kardiyak etkilenim varsa kesin kalsiyum yapıyoruz. 6.5'ün üzerine yapılmasını düşünüyoruz. Sabutamolü eklemeyi unutmayalım. İnsülin artı glukoz infüzyon tedavisine diyoruz. Sodyum bikarbonatlı diuretik konuşamadık da hipertonik salim bir sürü opsiyon var. Çok fazla yeri yok pratikte. Tercih edilen durumlar değil. KPR sırasında kalsiyum, insülin, IV yapılabilir. Puşe, diyaliz bizim için çok uygun değil ama aslında böyle bir opsiyon da var. Reçinelerin anlaşamadık ama sanki yeri yok gibi. Varsa da kronik dönem tedavisine yönelik bir planlamada yeri var gibi görünüyor. Ben bu şekilde konuştuklarımızı özetledim. Var mı
itirazım yok aslında olan? Genel olarak. Sanırım yani aslında bu konu dediğim gibi yani çok uzun konuşabilecek evet. Bir konu ama şimdi bakıyorum 38 dakikadır konuşuyoruz. 15 dakikalık çekmeye karar verdiniz bir de.
Evet, ya konu da zor bir konu. Biz de zor adamlarız, huysuz adamlarız. Aslında içerizdeki
evet,
tek
evet, bir başlığı sarkıysak olmuş. Reçinelerle ilgili ayrıca konuşalım istiyorum. Çok söyleyeceğim şey var, vaktinizi almayı.
Hocam, konflikt of interest bildirirseniz videonun sonunda biz de şey yaparız, rahatlarız yani.
Herhangi bir bağımız yok hocam.
Şu kan gazındaki potasyum düzeylerini biraz konuşsak fena olmaz aslında ya. Kan gazındaki potasyum düzeylerini kullanabilir miyiz biz hastaları yönetirken?
Aslında düzeyine. Bu nefrologların kılavuzunda kullanabiliriz. Sanki güvenilir uyum iyi gibi demiş ama biz yakın zamanda 31 bin vakayı taradık. Böyle bir çalışma yaptık. Kısıtlılığımız var, retrospektif vesaire ama bizim çalışmamızda ortalama fark 0.3 ama 195 güven aralığında yaklaşık 3 birimlik fark var. Bize göre bu ciddi bir fark. Ve şöyle kapatmıştık çalışmanın yorum kısmını. Evet kan gazı kullanılabilir erken dönemde kritik hastalarda ama klinik hiperkalemiyle uyumluysa kan gazına güvenerek tedaviye başlayalım. Uyumsuzsa biyokimyayı bekleyelim. Bu benim kişisel yazıda belirttiğimiz kişisel fikrimiz. Yok klinikle uyumlu değilse kan gazındaki hiperkalemi ki şurada hiperkalemi durumları da var. Lütfen biyokimya konfirmasyonunu bekleyelim gibi bir konklüjyonla bitirmiştik. Şu anda da fikrim aynı.
Evet, ufak bir oraya şey yapacağım. Tabii çok güzel bir çalışma. Dün gece hatta baktım ona ben de. Hani 30 bin hastalık sonuçta çok büyük bir kohort. Orada sanki şöyle bir şey oluyor. Yanlış görmediysen Bülent Altman'ını. Potasyum düzeyleri arttıkça aslında yanlış bulma şansı da artıyor. Öyle miydi? Yanlış mı hatırlıyorum?
Evet.
Yani biz mesela şunu aslında merak ediyoruz değil mi? Tam yani potasyum normal olan hastada ben zaten venöz kan gazı alıp hadi potasyum kaçmış diye merak etmiyorum. Potasyum 8 ise eğer bana yüksek olduğunu söylesin diye istiyorum bunu. Orada yanılıyorsa burada sorun var demektir. Belki sadece hiperkalemik olan hastalarda böyle bir çalışma yürütmek daha uygun olabilir. Yani sadece hiperkalemisi olan kişilerde acaba nasıl
Özgür gidiyor? Sadece bu değil. Yani, orada aslında şöyle bir şey de. Ben Gökhan'ın çalışmaya, çünkü benzer birisinin birisini ben de yapmıştım ama orada bence bir faktörü ihmal ettik. Bu hastaların pH'lerine göre potasyumları düzeltmeli miydik sorusu var. Yani buradaki en büyük sorun asil buydu. Olsun, ben mesela olsun. Bugünden bakınca evet, çünkü ben evet, de 1000 küsür 31.000 olmasa da 1000 küsürlük bir çalışma yapmıştım bununla ilgili. Orada en büyük farklı sorunumuz pH'lere göre biz potasyumları düzeltmeden belki de Bülent Altman analizine soktuğumuz için.
Biz pH alt gruplarına göre vermiştik ama dediğim
gibi yani pH'i hiperkalemisi olan hasta sub grubunda kötü çıkmasının belki de bir sebebi pH'i bozuk olduğu için bu hastaların düzeltilmiş potasyuma bakmadığımızdan dolayı çıkıyordu. Yani aslında bu da yeni bir çalışma kapısı. Şimdi konuşurken aklıma geldi de kan gazını dolayısıyla sadece potasyuma bakmak için evet, değil aynı bence, zamanda
aslında konuştuğumuz her baş
pH durumuna bakıp gerekirse potasyum düzeltmek için biliyoruz ki çünkü pH azidoz tablosunda hiperkalemi tablosunu görüyoruz ki biz bikarbonatlardan hiç bahsetmedik tedavi seçeneklerimiz içerisinde. Bikarbonat uygulaması da aslında asidozu olan eşlik eden metabolik asidozu olan hastalarda yine hiperkalemiyi kontrol etmek için kullanılabilecek ajanlardan birisi bu seçili durum için. Bunu da belki de videonun sonuna sıkıştırmış olalım.
O da tartışmalı ama yine de bunu savunanlar var hakikaten. 40 dakikayı aştığımız yani, için burada bitirmeyi öneriyorum.
Evet, çok özellikle,
sorumlu
evet.
bir konu.
Bunu da ayrı bir hücreden daha yani, göz çekelim o zaman. İkinci madde olabilir.
Evet, aslında bir sodyum bikarbonat videosu olabilir.
41 peki, dakika dinleyecek olacağını zannetmiyorum ama olsun yine de biz teşekkür ederiz. Ağzından
sağlık, hoş. Biz Kerem'le yaparken videoları Özgür hocam şu videoları 15 dakikanın altına çekin diye bize kızıyordu, akıl veriyordu. Çok buyur Özgür hocam 40 dakika. Ne diyorsunuz?
Sorun, evet. O zaman Gökhan hocam veda edelim mi? Ne diyorsun? Ufaktan.
Evet. Veda edelim. Evet. Sanki Özgür hocam koptu gibi hissettim. Zaten konumuz da bitmişti. O zaman teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu hayırlı olsun. Bize hoş geldiniz videosuydu.
Evet, evet, evet. Uzun videomuz oldu. Bu ilk video olduğu için öyle. Ben de tekrar kendinize iyi bakın diyorum. Özgür hocam sen de bir veda gönderirsen sözcüğümüze şeyi kapatalım.
Çok güzel. Evet, reçine kullanmayın diyorum.
Korsan kendinize açıklama soktu hani.
Görüşürüz.